Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 25. ayrım. 42. kısım. Karim, arabasını üniversitenin merkez binasına kadar sürdü. Yaklaşır yaklaşmaz, ana girişi gözleyen polis memurunu fark etti. Kuşkusuz, Sophie Caillot'yu izlemekle de görevliydi polis. Hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam etti. Binanın çevresini dolandı, arkada ikinci bir kapı gördü. Plastik bir tenteyle onarılmaya çalışılmış, dökük bir beton sundurmanın altında, kapkara camlı iki kanatlı bir kapı. Polis değmeni, arabasını 100 metre ötede durdurup, Niemann'ın odasındayken aldığı üniversite krokisini çıkardı. Kayoların dairesini de gösteren, açıklamalı bir krokiydi bu. Kayolar, 34 numarada oturuyorlardı. Yağmur altında otomobilden çıktı, kapıya doğru yürüdü. Ellerini şakaklarına koyup yüzünü cama dayadı. Böylece içerisini daha kolay görebilirdi. Kapının birbirine kilitli iki kanadı, kemer şeklinde eski model bir motosiklet alarmıyla korunuyordu. Yağmur şiddetini arttırmıştı. Plastik tenteyi giderek artan bir hızla dövmeye başladı. Böyle bir gürültü her türlü haneye tecavüz girişimini örtbas edecek kadar güçlüydü. Karim geriledi, bir ayak darbesiyle camı kırdı. Dar bir koridora daldı. Bir süre sonra kendini karanlık ve dev gibi bir holde buldu. Camdan baktığında dışarıda soğuktan titreyen nöbetçiyi gördü. Sağ taraftaki merdivenlere yöneldi. Basamakları dörder dörder tırmandı. İmdat ampullerinin aydınlığı merdiven ışıklarını yakmasına gerek bırakmıyordu. Karim, demir basamaklarda gürültü çıkarmamaya büyük bir gayret gösteriyordu. Yatılı öğrencilerin odalarının bulunduğu 8. kata sessizlik hakimdi. Elinde Niemann'ın el yazısıyla notlar aldığı kroki olduğu halde koridora girdi. İlerledikçe zillerin üzerine yapıştırılmış isimleri okudu. Ayaklarının altında muşambanın gevşekliğini duyuyordu. Sabahın ikisinde bile biraz müzik, bir radyo sesi, yatılıların yalnızlığını kanıtlayacak herhangi bir ses duymayı bekliyordu. Oysa en ufak bir şey duymadı. Belki de öğrenciler yataklarına saklanmış, katilin gelip gözlerini oymasını bekliyorlardı, dehşet içinde. Karim biraz daha ilerledi. Sonunda aradığı kapıyı buldu. Zili çalmaya tereddüt etti, sonra kapıyı hafifçe tıklattı. Cevap yoktu. Yeniden tıklattı. Hep aynı yumuşaklıkla. Cevap yoktu. İçeriden hiç ses gelmedi, bir hışırtı bile. Tuhaf. Aşağıdaki polisin varlığı Sophie Caillot'un evde olduğu anlamına gelmeliydi. Ani bir refleksle Glow'u çıkardı. Kapının kilidini inceledi. Kapı kilitli bile değildi. Polis değmeni, lateks eldivenlerini ellerine geçirdi. Cebinden bir dizi polimer çubuk çıkardı. Çubuklardan birini ana kilidin dilinin altına sürdü. Aynı zamanda da kapının kanadını iterken eliyle de biraz kaldırmaya çalıştı. Kapı birkaç saniye içinde açıldı. Karim, bir soluk kadar bile gürültü çıkarmadan içeriye süzüldü. Evin bütün odalarına baktı. Kimse yoktu. İçinde bir his, kadının kaçtığını söylüyordu. Hem de bir daha dönmemek üzere. Bu kez, daha dikkatli davranarak aramaya başladı. Duvarlardaki tuhaf resimleri gördü. Halkalara asılı ya da stadyumda koşan, sarışın sporcuların siyah-beyaz resimleri. Mobilyaların üzerine, çekmecelerin içlerini araştırdı, bir şey yoktu. Sophie Caillot gittiğini ele verecek tek bir belirti, tek bir iz bırakmamıştı. Yine de kadının tüydüğünden emindi. Evden hemen ayrılmadı. Henüz farkına varamadığı bir ayrıntı gitmesini engelliyordu. Genç değmen döndü, eğildi. O anda kafasının çalışmasını engelleyen kum tanesini bulabilmek için çevresine bakındı. Sonunda buldu da. Odada güçlü bir tutkal kokusu vardı. Yeni kurumuş duvar kağıdı tutkalı. Karim duvarlar boyunca araştırdı. Her bir köşeyi inceledi. Yoksa Caillot sadece cinayetten birkaç gün önce duvar kağıtlarını mı yenilemişti? Basit bir rastlantı mıydı? Karim bu düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Bu işte rastlantıya yer yoktu. Genel kabusa ait olmayan en ufak bir ayrıntı olmadığı gibi. Sezgisine uyarak eşyalardan bazılarının yerini değiştirdi. Duvar kağıdının bir ucunu tutup kaldırdı. Sonuç sıfır. Karim durakladı. Yetki alanının dışındaydı. Elinde arama izni yoktu. Üstelik birinci derece tanık olarak dinlenecek bir insanın evine izinsiz girmişti. Bir saniye tereddüt etti, yutkundu. Sonra Kağıdın bir başka ucunu kaldırdı. Diğer duvara döndü. Duvar kağıdından yeni bir parça kaldırdı. Kendine doğru çekti. Eski boyanın bir bölümü göründü. Duvarın üzerinde kahverengimsi bir yazı vardı. Yazıda sadece bir kelime okunabiliyordu. Kızıl. Vakit geçirmeden yazının solundaki kağıtları da yırttı. Çok geçmeden tutkal izleri arasından cümlenin tamamı göründü. Kızıl nehirlerin kaynağına ulaşacağım. Judith. Yazı bir çocuğa aitti. Kullanılan mürekkep de kandı. Cümle bıçakla yazılmış gibi duvara kazınmıştı. Remy Kayo'nun öldürülmesi, Kızıl Nehirler, Judith. Artık söz konusu olan bağlantılar, ilişkiler, yansımalar değildi. Şimdi her iki olay da birdi. Birden arkasında hafif bir ses duydu. Ani bir refleksle döndü. Glow iki eliyle kavramıştı bile. Aralık kapıdan süzülüp kaçan gölgeyi belli belirsiz görebildi. Bağırarak fırladı. Silüet, koridorun köşesinde çoktan gözden kaybolmuştu. Hızlı ve aceleci adımlar, canlanmak için fırsat kollayan uzun koridorda çoktan paniğe neden olmuştu. Kapılar aralandı, korkulu yüzler göründü. Karim koşar adımla ilk köşeye ulaşıp sağa saptı. Asma merdivende yankılanan ayak seslerini duyuyordu. Karim de adamın peşinden merdiven boşluğuna daldı. Gölge, granit basamaklardan indikçe tüm asma merdiven titriyordu. Karim peşindeydi. Kramponlu tabanlar basamaklar arasındaki sahanlığa bir kez değiyor veya değmiyordu. Katlar birbiri ardından iniliyordu. Karim gittikçe yaklaşıyordu. Kurbanının birkaç soluk gerisindeydi artık. Şimdi aynı katı düşey merdiven duvarının farklı yanlarından iniyorlardı. Polis değmeni aşağıda, solda muşamba bir yağmurluğun parlak sırtını gördü. Elini metal trabzanın düşey çubukları arasından uzattı, gölgenin kolunu omzundan tuttu. Ama yeterince kuvvetli değil. Kolu trabzanın düşey çubukları arasına sıkıştı. Gölge kurtuldu. Karim yeniden adamın peşine düştü. Birkaç saniye kaybetmişti. Geniş hole vardı. İçeride kimse yoktu. Her yere sessizlik hakimdi. Karim dışarıdaki nöbetçinin yerinden kıpırdamadığını gördü. Biraz önce girmek için kullandığı arka kapıya atıldı. Kimse yoktu. Bir yağmur perdesi dışarıyı görmesini engelliyordu. Bir küfür savurdu. Kırık camdan atladı, yağmurun hareli grisine bürünmüş kampüse baktı. Ne bir canlı, ne de bir otomobil vardı. Sadece öfkeyle çarpan tentenin gürültüsü duyuluyordu. Karim, silahını indirip geri döndü. İçinde küçük de olsa son bir umut vardı. Belki de gölge hala içerideydi. Birden, kocaman bir dalga, onu kapının camlı kanatlarına doğru fırlattı. Kısa bir an, ne olduğunu anlayamadı. Silahını düşürmüştü. Buz gibi sular başından aşağı döküldü. Yerde büzülmüş bir halde çökmüşken başını kaldırdı. Girişi koruyan tenteni yağmur suyuyla dolup koptuğunu anladı. Bir kaza olduğunu sandı. Ne var ki binaya hala iki iple bağlı plastik brandanın ilerisinde parlak siyah gölgeyi gördü. Siyah yağmurluk bacaklarında polikarbonattan yapılmış dar bir tulum, kafasında kar başlığı, onun üzerine bisiklet kaskı, iki eliyle Karim'in gloğunu kavramış, doğrultuyordu. Polis değmeni ağzını açtı ama tek bir ses bile çıkaramadı. Birden gölge tetiğe asıldı. Camların yankısından daha da artan bir gürültüyle şarjörü boşaltmaya başladı. Karim dertop oldu. Yüzünü elleriyle korumaya çalışıyordu. Patlamalar, kırılan camların sesine, çevredeki yağmurun gürültüsüne karışırken çatlak bir sesle haykırdı. İçinden gelen bir dürtüyle 16 el silah sesi saydı. Son kovanlar yere düşerken başını kaldırma cesaretini gösterdi. Çıplak bir elin silahı yere attığını, sonra da yağmur perdesinin ardında gözden kaybolduğunu görecek kadar zamanı oldu. Donuk, boğum boğum, pansumanlı, tırmık izli ve kısa tırnaklı bir el. Bir kadın eli. Hala namlusundan duman çıkmakta olan Glow'a baktı uzunca bir süre. Sonra küçük baklava desenli kabzaya. Kafasında hala silah sesleri yankılanıyordu. Burnunda da keskin kordit kokusu. Birkaç saniye sonra ön kapıda nöbet tutan polis memuru, elde silah, göründü. Ne var ki Karim, ne adamın endişeli bağırışlarını, ne de uyarılarını duyuyordu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında iki gerçek vardı artık. Birincisi, katil hayatını bağışlamıştı. İkincisi, elinde katilin parmak izleri vardı. 43. kısım. Sophie Kayo'nun evinde ne yapıyordunuz? Yetki alanınızın dışındasınız. En basit yasaları bile çiğnediniz. İstesek sizi... Karim, yüzbaşı Vermon'un öfkesini izliyordu. Çıplak bir kafa, kıpkırmızı bir yüz. Başını usulca salladı. Üzgün görünmeye çalıştı. Sonunda ağzını açtı. Daha önce yüzbaşı Barnes'a her şeyi anlatmıştım. Guernon cinayetleri üzerinde çalıştığım bir dosyayla da ilgili. Benim kentimde, Sarzak'taki bir dosya, Lot bölgesi. İlk kez duyuyorum. Yine de anlattıklarınız ne birinci dereceden önemli bir tanığın evinde bulunmanızı ne de haneye tecavüzü haklı gösterir. Başkomiser Nieman'la görüşüp, Nieman'ı unutun. Bu soruşturmayla ilgisi kalmadı artık. Vermon yazı masasının üzerinden bir kağıt uzattı. Grenoble cinayet masası yetkilileri biraz önce geldiler. Sahi mi? Komiser Nieman'ın başı belada. Bir gece önce Park de Prince'deki maç çıkışında bir holigan pataklamış. Adamın durumu kötü. Nieman Paris'e çağrıldı. Karim sonunda Nieman'ın buralarda ne aradığını anlamıştı. Demir polis anlaşılan bu bilmem kaçıncı olaydan sonra adını unutturmak istemişti. Yine de Nieman'ın bu akşam Paris'e döneceğine ihtimal vermedi. Hayır, böylesi bir işi bırakıp gideceklerden değildi o. Hele disiplin kuruluna ya da İçişleri Bakanlığı'na hesap vereceklerden hiç. Pierre Nieman önce katili ve katilin amacını ortaya çıkaracaktı. Karim de yanında olacaktı. Yine de jandarma yüzbaşısını dinliyormuş gibi yaptı. Cinayet masasının adamları soruşturmayı kontrollerine aldılar mı? Daha değil dedi Vermon. Önce onları bilgilendirmemiz gerekiyor. Sanki Nieman'ın eksikliğini duymayacakmışsınız gibime geliyor. Yanılıyorsunuz. O hasta biri ama en azından suçluların dünyasını iyi tanıyor. O bu dünyayı soluyor. Grenoble aynasızlarıyla işe en başından başlamamız gerekecek. Sonunda nereye varmak için biliyorsanız siz söyleyin. Karim iki yumruğunu yüzbaşının masasına dayayıp eğildi. Sarzak polis karakolundan Komiser Henry Crozier'i arayın. Verdiğim bilgileri kontrol edin. Yetkim olsun olmasın, benim soruşturmam Guernon cinayetleriyle doğrudan bağlantılı. Kurbanlardan biri, Philip Serti, dün gece, ölmeden önce, şehrimdeki mezarlığa saldırdı. Vermon yüzünü kuşkuyla buruşturdu. Bir rapor yazın, mezarlığa saldıran kurbanlar, her yandan akın eden polisler. Eğer bu hikayenin yeterince karışık olmadığını düşünüyorsanız, ben, katil bir kez daha vurdu. Karim arkasına döndü. Nieman kapının eşiğinde duruyordu. Yüzü solgun, çizgileri gergindi. Magripli son saatlerde rastladığı anıt mezar heykellerini düşündü. Edmond Corneke diye devam etti Nieman, annesi de göz hekimi. Masaya yaklaştı. Önce Karim'e, sonra da Vermon'a baktı. Telle boğulmuş, gözleri oyulmuş, elleri yok. Seri cinayetler devam ediyor. Vermon iskemlesini duvara itti. Birkaç saniye sonunda yakınır gibi mırıldandı. Size söylemiştik, herkes söylemeye çalışmıştı size. Ne, bana ne söylediniz diye haykırdı Nieman. Seri cinayetler işleyen katil olduğunu, psikopat bir cani, Amerikan usulü. Uzmanları çağırın, psikolojik profilini çıkarsınlar. Bilemiyorum. Ben bile bir taşra jandarması olarak... Nieman haykırdı. Bu bir seri ama o seri cinayetler işleyen bir katil değil, deli de değil. İntikam alıyor. Kurbanlarıyla ilgili mantıklı bir amacı var. Bu üç adamın arasında öldürülmelerini açıklayacak bir bağlantı var. Allah kahretsin. Bizim de bulmamız gereken bu bağlantı. Vermon sustu ve bitkince bir el işareti yaptı. Karim sessizlikten yararlandı. Komiser, izin verirseniz size, şimdi sırası değil. Nieman ayağa kalktı. Sinirli bir hareketle paltosunun eteklerini düzeltti. Bu zarafet, kaba polis ünüyle uyuşmuyordu. Karim ısrar etti. Sophie Kayo tüydü. Tel çerçevelerin ardındaki gözler ona çevrildi. Ne? Oraya bir nöbetçi? Hiçbir şey görmemiş. Bana kalırsa çoktan uzaklaşmıştır. Nieman gözlerini Karim'e dikti. Daha önce hiç görülmemiş, genetik olarak imkansız bir hayvana bakıyor gibiydi. Bu saçmalığın anlamı da ne diye sordu. Neden kaçmış olsun ki? Çünkü başından beri haklıydınız. Karim komisere konuşuyordu ama gözlerini Vermon'dan ayırmıyordu. Kurbanların ortak bir sırrı var. Cinayetlerle ilişkili bir sır. Sophie Cayo bu ilişkiyi bildiği için kaçtı. Belki de bundan sonraki kurban oydu. Allah kahretsin. Niyaman gözlüklerini düzeltti. Birkaç saniye düşündü. Sonra boksörvari bir çene işaretiyle Karim'e peşinden gelmesini belirtti. Yeni gelişmeler var komiser. Kayoların evinde duvara kazınmış bir yazı buldum. Judith imzalı, Kızıl Nehirler'den söz eden bir yazı. Kurbanlar arasında ortak bir nokta arıyordunuz. İşte size en azından bir ortak nokta. Cayo ve Serti arasında bir ortak nokta sunuyorum. Judith. Peşinde olduğum, yüzü silinmiş küçük kız. Serti onun kabrine saldırdı. Cayo'ların evinde de onun imzasını taşıyan bir mesaj var. Komiser kapıya yöneldi. Benimle gel. Vermon öfkeyle ayaklandı. Tamam, kaçın bakalım. Sırlarınızı kendinize saklayın. Niyaman, Karim'i dışarıya doğru itekliyordu. Yüzbaşı bağırdı. Siz artık soruşturmayla görevli değilsiniz Niyaman. Görevden alındınız. Bunu anlayabiliyor musunuz? Bundan böyle en ufak bir ağırlığınız yok. Hiç. Bir soluk, bir hava akımı kadar bile. İşte o zaman bu bilmem ne çocuğunun saçmalıklarını dinleyebilirsiniz. Bu serserinin, bu ne idüğü belirsizin. Harika bir çift. Ben... Niyaman birkaç kapı ötedeki boş odaya girmişti. Karim'i içeri çekti. Işığı yakıp kapıyı kapattı. Jandarma yüzbaşısının bağırtısı duyulmaz oldu. Bir iskemle yakalayıp uzattı. Sakince mırıldandı. Dinliyorum. 44. Kısım. Karim oturmadı. Heyecanla anlatmaya başladı. Duvardaki yazı açık olarak Kızıl Nehirlerin kaynağına ulaşacağım diyordu. Mürekkep yerine de kan kullanılmış. Kalem yerine de bıçak. Bundan sonraki geceler boyunca kabus görmenize neden olabilecek bir şey. Üstelik altında imza olarak da Judith yazılı. Kuşkum yok. Judith Ero. Ölü birinin adı komiser. 1982'de ölmüş birinin. Hiçbir şey anlamadım. Ben de dedi Karim soluk soluğa. Ama bu hafta sonunda gerçekleşen olaylardan bazılarını tahmin edebiliyorum. Niyaman ayakta kalmıştı. Usulca başını salladı. Magripli devam etti. Bakın, katil önce Remy Cayo'yu ortadan kaldırıyor. Diyelim cumartesi, gündüz. Vücudunu kesip biçtikten sonra kayaların arasına sıkıştırıyor. Bu kadar tiyatrovari gösterinin sebebi ne bilmiyorum. Ertesi sabah kampüsün bir yerinde beklemeye başlıyor. Sophie Cayo'nun hareketlerini, yaptıklarını gözlüyor. Kadın önce hiç kıpırdamıyor. Sonunda çıkmaya karar veriyor. Diyelim öğlene doğru. Belki de dağlara, kocasını aramaya gidiyor bilmiyorum. Bu sırada katil kadının evine giriyor ve duvara Kızıl Nehirlerin kaynağına ulaşacağım yazısını yazıyor. Devam et. Sonra Sophie Cayo evine dönüp yazıyı buluyor. Bu kelimelerin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. Geçmişin canlanmakta olduğunu, kocasının büyük bir ihtimalle öldürüldüğünü anlıyor. Paniğe kapılıyor. Gizlilik yemini ettiklerini unutup, kocasının suç ortaklığını yapmış olan ya da hala yapan Philip Serti'ye telefon ediyor. Bütün bunları nereden çıkarıyorsun? Karim eğildi. Alçak sesle cevap verdi. Benim düşünceme göre, Cayo, Serti ve karısı, çocukluk arkadaşı, daha çok küçükken birlikte bir suç işlediler. Kızıl Nehirler terimi ve Judith'in ailesiyle ilgili bir suç. Karim, sana daha önce de söyledim. 80'li yıllarda Cayo ve Serti olsa olsa 10-12 yaşlarındaydı. Şimdi sen de diyorsun ki... Bırakın da sözümü bitireyim. Philip Serti, Cayo'ların evine gelip yazıyı görüyor. O da Kızıl Nehirler yazısındaki anlamı çıkarıp gerçekten korkmaya başlıyor. Ama daha önce acil olan şeyi halletmesi gerek, gizli bir şeyi. Bir sırrı hatırlatan yazıyı saklamak, bundan eminim. Cayo'nun ölümüne rağmen cinayetin altına Judith imzası atan katile rağmen, Serti ve Sophie Cayo kendi suçluluklarının izini örtmekten başka bir şey düşünmediler. Hasta bakıcı yardımcısı gidip duvar kağıtlarını getiriyor. Kağıtları duvara kazılı mesajın üzerine yapıştırıyorlar. Evin her tarafında tutkal kokusu olmasının nedeni de bu. 25. ayrımın sonu. Sayfa 242. Devamı 26. ayrımda.